Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında huzurlarınızdayız. Haftanın ilk iş gününden tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim yeni bir aya girdik. Takvim yaprakları 1 Kasım 2021 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim.fm.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler telefon bağlantısıyla yayınımızda olacak. Efendim geçen hafta Cumhuriyet döneminde Tuna'ya yazılan şiirleri konuşuyorduk. Bu hafta da sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çaylar, kahveler hazırsa biz de hazırız. Güne Bakan başladı.
Sevenin var mı seni hep hatırlatan biri çıkar. Sen misin sahibi bu şehrin? Sokaklar hep mi sana çıkar? Ne çok sevenin var mı seni hep hatırlatan biri çıkar. Sen misin sahibi koca şehrin? Sokaklar hep mi sana çıkar? Bu sokaklar sana çıkar. Hatıran sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsimi, burada her gün sonbahar. Hatıram sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsimi, bana her gün sonbahar. Hep uyandıran biri çıkar. Sen misin sahibi gecelerin? Sabahlar hep mi sana çıkar? Bu sabahlar sana çıkar. Hatıram sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsimi, burada her gün sonbahar. Hatıram sormaz nasıl halim, her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsimi, bana her gün sonbahar. nasıl alem? Her gece nöbet yasar. Görmedim ben başka neyse. Burada her gün sor baba. Hatıran sormaz nasıl alem? Her gece nöbet yasar. Görmedim ben başka neyse. Bana her gün sor baba. Hatıran sormaz nasıl alem? Her gece nöbet yasar. Görmedim ben başka neyse. Burada her gün sonbahar. Hatıran sormaz nasıl alem? Her gece nöbet yasar. Görmedim ben başka neyse. Bana her gün sonbahar.
Boyunda.
Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yolculuğumuz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Efendim şu anda telefon attığımızda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler var. Mustafa Hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba. Teşekkür ederim.
Kıymetli hocam, bugün 1 Kasım, yine aylardan sonbahar, sonbaharı yaşıyoruz. Aşık ne diyor hocam Kasım için? İnsan aşık olunca sevdiğine şiirler yazar, türküler söylermiş. Hatta Ferhat gibi dağları delermiş. İşte öyle aylardan birisindeyiz. Tuna için de türküler yakılmış, şiirler söylenmiş. Hatta Yahya Kemal şöyle diyor. Türk'ün gönlünde dağ varsa Balkan'dır, nehir varsa Tuna'dır. Geçen hafta evet. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Bu konuda siz neler söylersiniz?
Şimdi çok güzel söylediniz. Yahya Kemal'in bu sözü de sadece dillere pelesenk olmuş değil, gönüllere adeta pelesenk olmuş bir cümle. Çok teşekkür ederim. Ayrıca TRT'ye de Tuna Boyundan programını yapma nezaketi ve inceliği gösterdiği için sizin şahsınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta sonu kısa bir Balkan turu yaptık. Buradan evet. Kosova'ya, Kuzey Makedonya ve Batı Trakya'yı içine alan. Orada dostlarımızla bir araya gelme fırsatımız oldu. Gördük ki TRT'nin bu programı yani Tuna Boyundan yani Güne Bakan özellikle de Türkiye dışındaki sınırlarımızda sıklıkla ve gayet de güzel bir şekilde takip ediliyor. Onların bu geri dönüşleri bizi mutlu etti. Şimdi Mustafa evet. Hocam, Balkanlarla alakalı bu programın başından beri ki siz bunu zaten normalde yapıyorsunuz, sürdürüyorsunuz ama tekrarlamakta fayda var. Balkanlarla alakalı, özellikle Tuna boyuyla alakalı bu hassasiyetimizin altında yatan mesele şudur. Öncelikle bunu ifade edeyim izninizle. Ondan sonra da geçen hafta kaldığımız yerden Tuna ile alakalı şiirlerle devam edelim. Ancak buyurunuz. Bunu ifade etmek, hatta bunu tekrarlamak ve mümkün olduğu kadar hafızaları bu anlamda diri tutmak, taze tutmakta fayda var diye hı hı. düşünüyorum. Osmanlı Devleti aslında bir cihan devletidir. Yani o dönemki tabirle söyleyelim, bilirsiniz mutlaka İmparatorlar Ligi diye adlandırılan işte Osmanlı Devleti'nin, İngiltere'nin, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun, Almanya, Avusturya, Macaristan, Rusya ve Fransa'nın yer aldığı bir İmparatorlar Ligi vardır o dönemde. İmparatorluklar Ligi ve Osmanlı Devleti de bu ligin içindedir. Yani düveli muazzama diye tabir edilen büyük devletlerin içindedir Osmanlı Devleti. Fakat burada bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekir. Osmanlı Devleti'nin han devleti olma vasfını sağlayan Osmanlı Devleti'nin Rumeli topraklarında kurduğu medeniyettir. Mutlaka bilirsiniz Süleyman Şah'la hani atının üzerinde şehit olmuş ve Bolayır'da benim kabrimi buraya gömün, mezarımı buraya yapın diye özellikle vasiyet ettiği Süleyman Şah, ki bizim tarihimizde Çanakkale Boğazı'nı sallarla geçen komutan olarak da adı geçer. İşte bu Süleyman Şah aynı zamanda İznik Bey'idir. Süleyman Şah Bilecik Bey'idir. Bu Süleyman Şah'la başlayan, yani hani daha önceki sohbetlerimizde söyledim, keramet gösterip suya seccade salmışsın şeyinin çok güzel bir beyti var. Desti takva ile Rumeli'nin iki yakasını almışsın.
Evet.
Keramet gösterip suya seccade salarak çıktığımız bir yolculuk bizim Balkan, bizim Rumeli yolculuğumuz. Yani keramet gösterip suya seccade salmışız ama desti takva ile, takvanın eli ile de Rumeli'nin iki yakasını fethetmişiz. Şimdi buradaki ayrıntı çok önemli. Bu desti takvanın açılımı Rıza-i Bari'dir. İşte bizim Rıza-i Bari diye adlandırdığımız Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak düşüncesi, duygusu, arzusu ve isteğiyle başlayan Rumeli yolculuğumuz Osmanlı Devleti'ni bir cihan devleti yapmıştır. Ancak bu cihan devleti ne yazık ki 19. asırla başlayan süreçte yavaş yavaş yavaş yavaş tarih sahnesinden öfkelenmeye, itilmeye, silinmeye yüz tutmuştur ki bu anlamda en önemli iki dönüm noktamız var. Bunlardan bir tanesi 1877-78'de yaşanan Osmanlı-Rus Harbi'dir ki biz buna 93 Harbi diyoruz. Hani Osman Paşa'ya atfedilen, ona yakılan bir türküde Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor, evet. Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor diyoruz ya, işte bu türkünün yakıldığı olay 93 Harbi'dir ve ne yazık ki Osman Paşa Tuna'dan çıkmak zorunda kalmıştır. Bizim Balkan'daki maceramızın cihan devleti olmamıza paralel olan Balkanlardaki maceramızın ikinci dönüm noktası ya da ikinci buruk noktası da 1912'de bu aylarda 18 Ekim'de başlayıp işte Kasım'da Aralık'ta ciddi derecede sonuçlanan ama devamı Mart 1913'e kadar Edirne'nin sükutuna kadar devam eden Balkan Harbi olmuştur. Ne yazık ki Balkan Harbi hem bir imparatorluğun hitama erişi hem de Osmanlı Devleti'nin cihan devleti olma vasfını kaybetmesi sürecini ortaya çıkarmıştır. Çok çarpıcı gelebilir diye teyiden söylüyorum. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda biz Osmanlı Devleti olarak girdiğimiz Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik. Bu doğru bir tespit. Ancak Osmanlı Devleti esasen cihan devleti olma vasfını, Balkan Harbi'ni kaybetmekte de kaybetmiştir. Özellikle bu üç yoldan ilerlediğimiz Balkanlara, üç yolda bilirsiniz, birisi Via Egnatia, sol kol dediğimiz yoldur. Orta kol dediğimiz Via Militaris. Bir de Karadeniz Ekonomi Ticaret Yolu dediğimiz sağ kol vardır. Osmanlı Devleti Balkan Harbi ile bu üç kolu da, üç yolu da kaybetmiş ve cihan devleti olma vasfını da yitirmiştir.
Doğru,
şimdi bunları özellikle söylüyorum. Şu çok önemli. Yahya Kemal'in 1918 şiirinde bir ibaresi var. Siz şiiri çok seviyorsunuz ve güzel okuyorsunuz. Diyor ki bizim yer olarak kaldı ta kıyamete dek.
Evet.
Balkan coğrafyasıyla olan ilişkimiz, Balkan coğrafyasıyla olan irtibatımız, Balkan coğrafyasıyla olan akrabalığımız başka hangi ifadeyle anlatılabilir? Bizim diyar, bizim diyar olarak kaldı ta kıyamete dek. Evet, Balkan coğrafyası kıyamete dek bizim diyardır ve bizim diyar olarak da kalacaktır. Ancak takdir edersiniz ki işte bu bizim diyarın kaybedilmesiyle birlikte özellikle entelektüel kesimde, başta Yahya Kemal başta olmak üzere birçok yazarın, birçok şairin mısralarına, dizelerine, birçok roman yazarının, hikaye yazarının cümlelerine konu olmuş bu ağır travma ve bu ağır travmada da bugüne kadar anlattıklarımızda, okuduklarımızda şahit olduğunuz üzere Tuna merkezli, Tuna Nehri'ni merkeze koyarak bir takım anlatımlara konu olmuştur. İşte bizim bugün burada şiirlerini okuyarak gündeme getirdiğimiz mesele aslında bizim diyar olarak kıyamete kadar kaldığını ve kalacağına inandığımız Rumeli ile alakalı hafızalarımızı tazelemek, yeniden yeni güzellikler ekleyerek bu hafıza dinamizmini ayakta tutmaktır. Yoksa kısa bir tarih bilgisine ya da kısa bir edebiyat bilgisine, bu şekilde kullanılan sanatlar bunlardır, bu hikayede şu sanat yapılmıştır, bundan hiçbirine, hiçbir dinleyicimizin şu an için bu programda en azından ihtiyaç duymadığını biliyorum ve ben buna da inanıyorum.
Buradaki hocam,
mesele bir hafıza tazelemedir. Ayrıca bu bapta şunu da ifade etmek isterim, çok önemli olduğum için. Bütün gelişmiş ülkelerde tarih dersi sadece kronik tarihten ibaret değildir. Tarih dersi aynı zamanda toplumsal şuuru, toplumsal bir aradalığı, toplumsal birlikteliği, toplumsal güç birliğini ortaya koymak üzere okutulur ve anlatılır. Eğer siz tarihten bu anlattığım espriyi, bu anlattığım düsturu, bu anlattığım özelliği kaldırıp da işte şu tarihte sadrazam padişah atına bindi, şuraya gitti, o kaleyi aldı, bu kaleyi verdi, ben ibaret bir tarih bilgisi sadece kuru bilgiden ibarettir. Bizim programımızın konseptinde de benim anladığım kadarıyla sizlerden de gerek yapımcı arkadaşlarımızdan gerek programımızın arkadaşlarımızdan anladığım ve öğrendiğim kadarıyla sizler de aynı tarih şuurunun dinamik halde tutulması için gayret sarf ediyorsunuz. Diyorum bunu bir girişgah olarak.
Sağ olun kıymetli hocam. Ve şunu eklemek isterim kıymetli hocam. İnsan sevdiğini çokça anar, andığını da çokça sever. Böyle söylemişler.
Bravo.
Arada bir ünsiyet oluşuyor.
Evet,
hakikaten
bravo.
Bu bağların kopmaması için, hep hatırda kalması için sevmek lazım, konuşmak lazım. Ki bunları konuşacağız ki gönüllerde bir uyanış olsun, buna vesile olsun.
Evet,
bunun için anlatıyoruz, konuşuyoruz.
Kesinlikle. Aynı fikirdeyim, aynı sinirdeyim. Çok da güzel yapıyorsunuz bunu. Diyelim izniniz olursa geçen haftada kaldığımız yerden, yani Türk şiirinin, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin çok önemli isimlerinden birisi olan Dağlarca'nın, Fazıl Üstün Dağlarca'nın Tuna şiirleriyle yolumuza devam edelim. Hemen de söyleyelim, bu şiirleri çeşitli sebeplerle tamamını okumuyoruz. Hem zaman yetmez, buna saatlerce okuyabiliriz, hem de programda bir yasaklık meydana getirmek de istemiyorum. Hı hı. O yüzden de mümkün mertebe kısa kısa nelerden bahsettiklerini de ifade ederek bu şiirleri paylaşmak istiyorum. Şüphesiz benim bu tür küçük küçük açıklamalarıma dinleyenlerimizin hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Onlar bunu zaten benden de sizden de çok iyi biliyor, anlıyorlar. Ancak buradaki bizim yaptığımız küçük açıklamalar şiirle alakalı bir eksikliği kapatmak değil, asla bir tekrarı dile getirmekten ibarettir. Dağlarca geçen hafta konuştuğumuz şiirinde her şey, Tuna'yı her şeyde gördüğünü ortaya koymuştur dedik. İzniniz olursa buradan devam edelim.
Estağfurullah.
Kendi sözlerinin Tuna'ya kuvvet verdiğini, onun anlamını ortaya çıkardığını ifade etmiştir. Dağlarca ismi üzerinde duruyorum. Tuna ile alakalı şiir yazmış olan ya da Tuna ile alakalı şiir yazmamış olup da Türk edebiyatının öne çıkan birçok insanda mutlaka çok güçlü kelime zenginliği söz konusudur. Ancak Dağlarca'yı farklı kılan sadece kelime zenginliği değil, kelime zenginliğinin paralelinde yürüyen bir nida, bir ses, bir güçlü bir sada olmasıdır. O yüzden Dağlarca'yı okurken bunu mutlaka göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Yine Dağlarca Tuna isimli bir başka şiirinde Tuna'nın sevinçlerini topladığını, bakın bu çok önemli. Düşünebiliyor musunuz? Tuna sizin sevinçlerinizi topluyor. Toplar sevinçleri. Başka çok ilginç, mavi ile yeşili, eflatunla kırmızıyı, pembeyle sarıyı karıştırıyor Dağlarca'ya göre Tuna. Ve yine Dağlarca, şimdi birazdan birkaç mısrağını okuyacağım. O şiirinde Tuna'yı köy oyunlarına ve köy çocuklarına benzetir. Hı hı. Ve çocuklar çocuğu olarak tanımlar Tuna'yı. Bakın, bir insanın bir insana olan sevgisini dile getirirken kullandığı kelimeler çok önemlidir. Ama bir insanın bir nehri anlatırken, bir su yolunu anlatırken ona izafe ettikleri, onun bu kadar güzel zenginlik, bu kadar anlam dolu bir cümle kümesi, o nehrin bir su yolu olmadığını, onun şahsında, onun arkasında bir tarihi, bir coğrafyayı, bir medeniyeti, bir kültürü sakladığının en
büyük göstergesi.
Diyelim Tuna, çocuklar çocuğu. Ta Bohemya'dan başlar akmaya. Ta Karadeniz'de bulur kendini. Tuna, çocuklar çocuğu, toplar sevinçleri. Avusturya, Yugoslavya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya. Yavrular türküler söylerken toplar sevinçleri. Maviyle karıştırır yeşili, eflatunla kırmızıyı azıcık, pembeyle sarıyı daha. Maviyle karıştırır yeşili, köy oyunlarına benzer. Akar dağ, bayır, ova, flüt sesleri, davul sesleri akar içinden. Köy oyunlarına benzer. Tuna çocuklar çocuğu, bir ucu masal sanki, bir ucu ben. Çiçek ülkeleri birleştirir çiçeklerle. Tuna çocuklar çocuğu.
Çok güzel hocam, ağzınıza sağlık.
Bu Fazıl Üstü Dağlarca'nın çok sevdiğim, çok güzel bir şiiridir. Gerçekten bu şiirle alakalı söz söylemek haddim değil ama birçok edebiyat alanında, birçok yazar atölyesinde şiir yazmakla ilgili olarak detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde okutulması gerektiğine inandığım bir şiirdir.
Evet. Hocam, devam edelim. Çocuklara hakikaten şiir öğretmek, okutmak lazım. Şiir öğretin ki çocuklara ağızları tatlansın, buyuruluyor.
Bravo, çok güzel söylediniz. Aynı fikirdeyim. Maalesef çocuklarımızın şiirden uzak kaldığı, bunu geçtiğimiz derslerimizde söyledik. Hasan Hüseyin Akıncı'nın çok güzel bir dörtlüğü var. Yani bu şiir yolda kalanlara yardımcı olabilir anlamına gelen dizeleri var. Her ne kadar açları doyurmuyorsa da ben ısrarlara tabi kalmadan söylüyorum. Gerçekten toplumsal hafızamızın en önemli köşe başlarından birisi de şiirdir. Şiiri bilmeyen, şiiri okumayan, şiirle alakalı öne çıkmış isimlerimizi bilmeyen, hatta şiiri ezberlemeyen insanların eksik olduğunu düşünüyorum. Hani evet. Yunus Emre'nin 700. yılındayız. Yunus söylüyor ya, aşkı tatmayan gönülleri taşa benzetiyor ya. Ben buradan evet. Biraz da böyle kendime bir şey kapıyorum. Şiiri tanımayan gönüllerin taşa benzediğini düşünüyorum. Çok çarpıcı, çok ileri, çok iddialı. Evet, farkındayım evet. Ama gerçekten de böyle. Bir,
çok önemli.
Siz az önce söze başlarken söylediniz. Ferhat olup sevdiği için dağları delmeyi bilmeyen, Leyla'yı Leyla'sı uğruna çöllere düşen, çöllere düşerken de çölün başında ayağına diken battığında, o dikeni çıkarmaya uğraşırken bir insandan yardım istediğinde ne yapıyorsun sen? Ayağıma diken battı, dikeni çıkarmak istiyorum. Kimsin sen diye sorduğunda, ben Mecnun'um, kimin için çöllere düşüyorsun? Leyla'm için düşüyorum dediğinde, o bilge kişinin Leyla'sı için çöllere düşenin ayağına diken batanda, onu çıkarır mı? Var git yürü çöle diye söylediği Mecnun'un hikayesini bilmeden toplumsal hafızayı, şiiri, edebiyatı, sanatı, sevmeyi, aşkı, aşk gelecek, bütün eksiklikler biter diyen Yunus Emre'yi bilmeden, bana seni gerek seni diyen Yunus Emre'yi bilmeden sevgiyi, sevmeyi, hasreti, ustatı anlatmak mümkün mü Mustafa Bey?
Evet hocam.
O yüzden ben şiiri çok fazla önemsiyorum. Şiirsiz toplumların belki çok çarpıcı, belki çok iddialı ama kalbimden geçeni söylüyorum. Şiiri bilmeyen, şiiri tanımayan, şiirden uzak olan toplumların aynı zamanda merhamet duygusuyla, sevgi duygusuyla, aşk duygusuyla sorunları olduğunu düşünüyorum.
Evet. Günümüzde zaten alakalı. Çok az kelimeyle evet. Konuşuyoruz. O kadar az kelimeyle konuşuyoruz ki hatta çoğu zaman gençler arasında aynen, evet, öyle diye konuşmalar devam ediyor.
Bakın ben size bu konuda bir küçük bir anekdot anlatayım. 3. Ahmet dönemindeki bir anekdot bu. Yani 3. Ahmet döneminde yaşanan, 2. Ahmet döneminde yaşanan bir olayı anlatıyorum. Bakın çok enteresandır. Ve o zaman bu mevlitlerle, mevlitler okunur, ilahiler okunur şeylerde, tekkelerde, dergahlarda, asitanelerde bütün bu okunan ilahileri organize eden kişiler vardır toplumda. Bunlara zakir başı denir. Zakir başı bütün ilahileri bilir. Hangi dergahta, hangi tekkede, hangi ilahi okunur bilir. Melamilerin okuduğu ilahileri bilir. Siz söyleyin, Nakşibendilerin okuduğu ilahileri. Zakir başının görevi bu ilahileri bilmektir. usta ve yazı yok. Yazı çok az var ama ezber hafızasının en güçlü olduğu dönemlerden bir dönemi anlatıyorum. Bakın çok enteresan bir olay yaşanmış. Kambur Hafız isimli birisi Zakir Başı'nı öldürmüş. Bu olayı şöyle yazmış yazanlar divanında ve günlüklerinde. Kambur Hafız 3000 ilahiden fazla ilahi bilmediği halde Zakir Başılığına atanınca halk arasında Kambur Hafız 3000 ilahiden fazla ilahi bilmez, aman Allah'ım o mu Zakir Başılığı atandı, ne günlere kaldık ya Rabbi deyini kıylukale neden olmuştur. İbare aynen böyle. 3000 ilahiden söz ediyorum. 3000 şiir değil. 3000 ilahi. Bugün Türkiye'de isim vermek istemiyorum. Türk Sanat Müziği adı altında en fazla beste, güfte ezberinde olan bir iki sanatçı var. Bunların ezberinde olan türkü ve ilahi, onun için ilahiler de var. Sayısının maksimum 1000-1100 olduğunu biliyorum. Kaldı ki bu isimlerin sayısı da bir elin parmaklarını değil, bir elin tek parmaklarını değil, iki ya da üç parmağını geçmeyecek seviyededir. Bir de buna siz işte az önce söylediğiniz evet, aynen, hı, tamam, peki, okey gibi kısa kelimeleri eklediğiniz zaman bu toplumsal hafızanın afazi dediği Sinan Ceylan'ın bir müddet sonra afazi olarak tanımladığı durumun yaşanmasına sebep olur. Bakın kelimelerle alakalı olarak çok ilginçtir bunlar. İngiltere'de bizim liseyi bitiren öğrencilerimizin 7000 kelime duyduğunu, söylediğini, konuştuğunu söylerler. İngiltere'de bu rakamın 35.000 olduğundan söz ederler. Konu konuyu açıyor, dağıttık, dönelim.
Tuna'ya, hocam, evet. İsterseniz şimdi bir müzik arası verelim. Daha sonra devam edelim. Ne dersiniz?
Estağfurullah. Nasıl uygun görürsünüz?
Sağ olun. Şimdi bir müzik arası. dinleyicilerimiz. Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamızla yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam evet, Tuna'yı konuşuyoruz. Hikayelerde yer alıyor, şiirlerde, türkülerde diyoruz. Evet, bu bölümde neler anlatacaksınız bizlere?
Şimdi Tuna ile alakalı Fazlısı Dağlarca ile başladık. Şimdi Tuna ile ilgili olarak Tuna'ya olan hasretimizi ifade eden bir başka şairimizden söz etmek istiyorum. Bu da Safvat Köprülü'dür. Köprülü Akıncı Türküleri isimli şiirinde Tuna'dan ayrı kalışımız, Tuna boylarındaki sıra servilerin ağlaması imgesiyle ortaya koyar. Köprülü biliyorsunuz aynı zamanda bir büyük bir edebiyat insanıdır. Köprülü'nün bu Akıncı Türküleri şiirinde Tuna'yla en çarpıcı olan iki tane ifadesi vardır. Bunlardan bir tanesi Tuna'nın göğsünde kefensiz şehitlerin olduğunu yazmasıdır. Tuna boylarında sıra serviler tan yeli estikçe sessiz ağlarmış. Gül bahçelerinde baykuşlar öter. Şu viranelikler eski bağlarmış. Namazgah bir otluk kalmamış taşı. Çeşmelerden akan kanlı gözyaşı. Orada bir güzel var. Çatılmış kaşı. Ak alnına kara çatkı bağlarmış. Kırık minarelerden duyulmaz ezan. Hep ocaklar sönmüş, devrilmiş kazan. Bir inlikle duydum. Sandım bir ozan. Sesime ses veren karlı dağlarmış. Söğüt dallarında hasta serçeler. Eski akın destanını heceler. Tuna ağlıyormuş bazı geceler. Göğsünde kefensiz şehitler varmış. Haydi eski ozan, al sazı ele, düşmanlar içine. Haydi eski ozan, al sazı ele, düşmanlar içine düşsün velvele. De ki, hor bakmayın bu durgun sele. O 71 kavme akın çıkarmış. Şimdi Köprülü Hoca'nın yani eksiksiz olarak yazdığı bu şiirde birincisi Tuna'nın göğsünde kefensiz şehitler var. İkincisi de çok beni etkileyen Tuna'nın bazı geceler ağladığını yazmasıdır. İşte
evet.
Mustafa Bey, Tuna'nın bazı geceler ağladığını yazması o kadar etkili bir imge ki demek ki çok değerli günümüz yazarlarından Halide Halptekin'in romanının ismi olmuş. Onun adı da Ağlama Tuna olmuş. Özellikle de bu Tuna ağlıyormuş bazı gecelerden mülhem kitabın ismi bu. Bir cümleyle de olsa bu Halide Halptekin'in bu çok değerli çalışmasından da söz etmek istiyorum. Balkan Savaşı etrafında kaleme alınmış bir roman, çok da güzel bir roman, mutlaka da okunmalı, irdelenmeli, incelenmeli. Mekan metaforu hakkında belki çok fazla net, olayların geçtiği yerlerle alakalı çok net tasavvurlar yok ama olayın bütünü içinde bakıldığı zaman savaş edebiyatına örnek olacak güzide eserlerden bir tanesi. Romanla alakalı birkaç cümle söyleyeyim. Ben bunları başka bir programda uzun anlatacağım.
Tabii,
ancak buyurun. Şunu söyleyeyim, söylemeden geçmeyeyim. Romanın kahramanı aslında bizim şu anda yaptığımızı yazar, romanın kahramanına bizim şu anda yaptığımızı yaptırmış öğrettiği ısrarla döne döne orada bir romanda baş karakter olarak Abdullah Efendi diye bir dede var, koca dede var. Onun ağzından nasihatli, onun ağzından yaşam tarzı, onun ağzı dilinden gelecek kuşaklara aktarılması gerekenleri aktarıyor ve çok ilginç. Yine o koca dedenin ağzından, dilinden bizim burada yapmaya çalıştığımızı söylüyor. Bir cümle söyleyelim, ne olduğu da bu da belli olmuş olsun. O ağlama Tuna romanındaki kahraman Abdullah Efendi atalarının Tuna boyuna gelişini, oraları yurt edinişini anlatır. Bunu anlatırken de geçmişte bir tehlikeyi sezer, olayları yaşamış biri olarak bunları anlatır. Çünkü artık o coğrafya eski coğrafya değildir. O anlattığı torunları da artık eski torunlar değildir. Çağ değişmiştir, hayat değişmiştir. Abdülhamid'in bir tek isteği vardır. O da unutulmamak. Bakın romanda o bunu şöyle dile getirir. Unutmayın elbet. Bir koca Balkanlı dedemiz vardı burun elinde. Değil. Hatta bir değil, milyonlarca koca Balkanlı dedelerimiz yaşadı bu topraklarda diye hayırla yad edin. Evet. Rahmet okuyun geçmişimize. Ya rahmet okuyun geçmişimize inşallah. Bu bir talebi var. İşte bizim programla örtüşen yanı da bu romanın. Bu romanla alakalı uzun değerlendirmeleri inşallah bir başka programda yaparız ama
İnşallah.
Şimdilik Köprülü'nün bu şiirinin nelere ilham verdiğini anlatmaya çalışıyorum, ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla yine şimdi bir başka şairimize döneceğiz. Butuna ile alakalı olarak çok bilinen, çok sevilen, fakirin de onun yaşadığı duyguları şiirsel anlamında yaşamak için Varna'ya gidip kaldığı yerlerde geldiği bir şairden söz edeceğim. Ancak şunu da antiparantez olarak söyleyelim. Yahya Akeng'in aslında bu programın formatına, bizim yüreğimizden akanlara, Tuna adı altında gerçekte neyi anlattıklarımıza tercüman olmuş bir dörtlüğü var. Hı hı. Diyor ki Yahya Akeng'in, Kosova'dır bir padişah türbesine düşen göz sesi. Bunu özellikle okuyorum ki dün pazardı, cumartesi günü işte bir padişah türbesine düşen o gözyaşıyı Sultan Murat Hüdavendigâr türbesini gözyaşları içinde gezmiş, ziyaret etmiş, orada oturup dualar okumuş, orada oturup oradaki koca dut ağacına sırtını yaslanarak, yaslayarak orada ağlamış bir fani olarak, bir fani olarak bunları söylediğimin altını çizmek istiyorum. Çok taze, Kosova'dır bir padişah türbesine düşen gözyaşı. Duru kalmış bir damlası vardırın. Kalbi parçalanmış bir Osmanlı haritası. Kalbi parçalanmış bir Osmanlı haritası. Gözü kalmış akımlarda yetmişli. Türbedarın. O türbedarın torunlarından birisiyle görüştük orada. Gerçekten bu şiirlerde yüreğimizi ağlatan ve o Sultan Murat Han türbesinde yüreğimizi hançerleyen, kalbi parçalanmış bir Osmanlı haritasıydı. Rabbim bu haritanın parçalarını toplamayı nasip etsin. Diyelim, biraz günümüze gelelim. Tuna ile ilgili olarak az önce bahsettiğim en güzel şiirlerden birini yazan Nazım Hikmet'tir. Nazım Hikmet'in siyasi olarak mücadelesi ayrı bir konudur. Onu bu programda tartışmak, forum içine sokmak had bilmemezliktir. Bizi ilgilendirmez diye düşünüyorum ama Tuna ile alakalı şiirlerini yad etmemiş olursak Tuna için bir eksiklik olur. Onun Tuna üstüne söylenmiştir başlıklı şiiri, özellikle Tuna'nın çamurlu akışını dile getirmekte ve Tuna'nın suyu olmayı, kara ormandan gelip Karadeniz'e dökülmeyi, mavileşmeyi, Boğaz içinden geçip Kadıköy iskelesine çarpmayı ve oğlu Mehmet'in anısı vapura binerken çırpınmayı istemektedir. Burada hem Tuna'yla hem de kendi yüreğindeki gurbet türküsüyle bir özdeşleşme söz konusudur. Hı hı. İzniniz olursa birkaç dizesini paylaşmak istiyorum bu güzel şiirin. Gökte bulut yok, söğütler yağmurlu. Tuna'ya rastladım, akıyor çamurlu çamurlu. Hey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu, Tuna'nın suyu olaydın, kara ormandan geleydin, Karadeniz'e döküleydin, mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin, geçeydin boğaz içinden, başında İstanbul havası. Çarpsaydın katıfı iskelesine, çarpsaydın, çırpınaydın, vapura binerken Mehmet'le anısı. Tuna'ya olan hasretimizi Nazım Hikmet kadar olmasa da dile getiren bir başka şairimizden, bir yöneticimizden, bir eğitimcimizden de söz etmek istiyorum. Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel daha sonra bestesi yapılmış olan bir şiiri yazmıştır. Tuna Türküsü şiiridir bu şiir. Hasan Ali Yücel Tuna Türküsü isimli şiirinde Tuna'ya olan hasret ve sevdasını ben Tuna'ya bağlıyım. Sensiz içim boş, akma başka denize, can evime koş gibi dizelerle ifade etmiştir. Tuna Türküsü şiirinde Hasan Ali Yücel Tuna ile birlikte ağlamak istediğini yazmış. Tuna'nın yolunu gözlediğini ifade etmiştir.
Birkaç yanlış böyle hatırlamıyorsam eski Maarif Bakanı değil mi Hasan Ali Yücel?
Evet, Milli Eğitim Bakanı.
Evet, Milli Eğitim Bakanı.
Bir ot düşmüş dağlar gibi yanarım. Güzel yurdum seni her an anarım. Bakın burada hani Yahya Kemal'in çok güzel bir tespiti var. Hatta iki tespiti var. Bir diyor ki Türkiye'nin sınırları. Şu anda Türkiye'nin sınırları 780.576 kilometre kare değildir diyor. Hı hı. 780.500 Türkiye'nin sınırları, Türkçenin okutulduğu, konuşulduğu, yaşandığı her yer Türkiye'nin sınırlarına dahildir diyor. Evet. Bir, ikinci çarpıcı tespit de şudur. Nüfus sayımı yapılırken yanlış yapıyorlar diyor Yahya Kemal. Neden? Mezar taşlarını da saymaları lazım. Çünkü bizim yaşanmışlığımız orada. İşte biz vatan diye tabir ederken, geride bıraktıklarımızı Rumeli için vatan diye tabir ederken, hem orada geride bıraktıklarımızı, toprağın altındaki değerlerimizi ifade ediyoruz, etmekteyiz. Hem de vatan diye hala az önce yine Yahya Kemal'den okuduğumuz, ta kıyamete de kadar bizim diyar olacağını düşündüğümüz, istediğimiz, arzu ettiğimiz bir coğrafyadan söz ediyoruz. Hasan Ali Yücel şöyle diyor. Dıştan viran bağlıyım, içten yanar dağlıyım, bırakmam yad ellere, ben Tuna'ya bağlıyım. Karabağrım susuzdur, gözlerim uykusuzdur, gönlüm gibi coş Tuna, sensiz içim hoş Tuna, akma başka denize, can evime koş Tuna. Özlerim kucağını, senin eski çağını, başkalarının elinde gördükçe yatağını, seni unutur muyum? Ben sensiz durur muyum? Tuna, Tuna, ah Tuna, dalgasız siyah Tuna, ver bir yudum suyundan, vermezsen eyvah Tuna. Demiş Hasan Ali Yücel Tuna ile alakalı şiirinde. Çok bilinmediğini düşündüğüm için paylaşmak istedim. Çok da fazla şiirsel bir ortama sokmak istemiyorum ama okumadan da geçinmiyor bu şiirler. Dediğiniz olursa ve nehirleri gazi olarak tanımlayan bir şairden söz etmek istiyorum.
Tabii ki buyurunuz.
Bu gazi olarak tanımladığı nehirlerin başına da Tuna'yı koyan bir şairden, Orhan Şaik Gökyay'dan söz etmek istiyorum. Orhan Şaik Gökyay da Tuna'dan ilham alan, Tuna'ya şiirler yazan şairlerimizden. Onun özellikle Budin Türküsü isimli şiirinde bu duygu yoğunluğunu görmek mümkün. Şöyle diyor, bir kısmını okuyorum sadece. İlham alır gönlüm Tuna boyundan, yanık bağrım kanmak ister suyundan. Selam getir paşasından, beyinden, bir türlü kurumaz yaşı Budin'in. Mustafa Bey, Budin çok fazla bilinmediği için izniniz olursa birkaç kelimeyle paylaşayım.
Tabii, Budin, buyurun.
Bizim Serhat boyumuzdur. Budin, bugünkü gençlik bunu bilmez diye söylüyorum. Budin aslında bilenler mutlaka vardır. Bu da Peşte, Budin ve Peşte şehirlerinin sonradan yapma bir şekilde birleştirilmesiyle bu ismi almıştır.
Hatta anımsadığım kadarıyla Genç Osman'ın da bir Budin seferi var.
Evet, evet var. Evet. Bizim için Budapeşte yok. Bizim için Budin var. Nitekim Budin'i kollayan tıpkı Gazi Kosova, Gazi Mestan Ovası'nda kalbini bırakan Sultan Murat gibi, Budin'de de o Budin'in tam böyle Tuna'ya bakan yamaçlarında Tuna'yı kollayan bir Akıncı Bey'imiz var. Bir gönül akıncısı beyimiz var. Kimdir o da? Gül Baba'dır. Gül Baba'nın da türbesi hala da Tuna boyunda Tuna Nehri'ne bu dinden bakarak her gece yarısı muhtemeldir ki bu dinle ve muhtemeldir ki Tuna ile söyleşmektedir.
Sevgili hocam işte, son iki dakikamız var. Evet. Onu da hatırlatmak istedim.
Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu.
Evet.
Son iki dakikamızda şöyle diyelim. Tuna ile alakalı olarak Orhan Şahin Gökçay'dan söz ettik. Ama bunu söylemezsek bu programda eksik kalacak. Çok da bilinmeyen bir şairden, Hasan İlhan'dan söz etmek istiyorum. Hasan İlhan da Tuna'da Bir Akşam isimli şiirinde Tuna'yı, bakın enteresan benzetmeler bunlar. İşli bir kıza benzetir. Bir geçen programlarda söylediği sevgiliye benzetilir. Zaman zaman ayrı kalınan bir sevgiliye benzetilir. İşte burada da bununla noktalayalım izniniz olursa. Yeşillere bürünür, içli bir kızdır Tuna. Niçin dargın görünür, kime küskündür Tuna? Bu çağlayan sesler ne? Ne bu sessiz güzellik? Ne bu kardeş eline kavuşturan kuşenlik? Diye çok kısa da olsa Hasan İlhan'ın Tuna ile içli bir kızı özdeşleştirdiği şiirini de paylaşmak istedim. Bu programda daha var Tuna ile alakalı şiirlerimiz. Henüz bunların başındayız ama çok da böyle bir şiir tiradı gibi de okumak istemediğim için hızlı hızlı geçmeye çalıştım. Ama en başta söyleyelim, ağlama Tuna da desek, ağla Tuna da desek, Tuna Nehri akmam diye bize çığlık atsa da, etrafımı yıkmam diye çığlık atsa da, şunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini biliyoruz. Biz bir medeniyet kurmuşuz 600 yıl ve bu medeniyetimizin iki temel unsuru, iki temel sütunu olmuş. Bu iki temel sütundan bir tanesi adalet, bir tanesi de istimalet olmuş.
Evet, kıymetli
adalet
hocam.
Söylemeye gerek yok, evet. Mutlaka bilirsiniz. Ama istimalet hoşgörünün de birkaç seviye üzerinde olan, bir arada birlikte isteyerek ve severek ve sevilerek yaşama duygusu, düşüncesi ve yönetim şeklidir.
Peki.
Diyorum.
Ağzınıza sağlık kıymetli hocam. Çok sağdınız. Güzel bir söz var, diyor ki insanlar ölünce unutulmazlar, unutulunca ölürler. Ben bunu tıpkı kültürlere de benzetiyorum. Kültürler de unutulunca, coğrafyalar da unutulunca ölürler. O yüzden biz Tuna'yı konuşuyoruz ki unutmayalım, öldürmeyelim, yaşatalım istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum programımıza
çok
katıldığınız için. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şeref verdiniz.
Saygılar, sevgiler sunuyorum. Bütün dinleyicilerimiz, en başta size, tahammülünüz için.
Estağfurullah.
Çok teşekkürler.
Çok sağ olun. Kıymetli hocam, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyundan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Rumeli coğrafyasının simgesi haline gelen Tuna'yı konuştuk. Yine inşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.